Ayrım 11, sayfa 133. Galata, İstanbul'un sesleri. Sizi merak ettim bugün, dedi yaşlı kadın. Çoktan gelmişti besbelli. Her zamanki masasında oturuyordu. Kulenin ışıkları yandı, dedi. İyice karardı hava. Ege'yi düşünmek, dedi. Bugün nasıl düşüneceksiniz Ege'yi? Ne tuhaf şey, diye mırıldandım. Bugün Ege'yi düşünemiyorum. Niçin, diye sordu kadın merakla. Bilmiyorum, dedim. Bugün kafam sanki içkili gibi, öyle bir tuhaf. Hem İstanbul'u düşünüyorum, hem Ankara'yı. Hayatımı, içinde yaşadığım bu iki şehri, birer kadın gibi ruhumda çekişmelerini, ikisinde de barınan yüklü anıları, yoğun duyguları, birbirine hiç benzemeyen bu iki şehrin ruhuma düşmüş yansımalarını düşünüyorum. İstanbul ve Ankara. Belki de hayatımda en çok bu ikisi rol oynadı. O ikisinin birinde yaşarken öbürünü özledim. Hayat bana yollar sundu. Ben hep koşar adım değişik olanını seçtim. İstanbul çok güzel, diye mırıldandım. Alacakaranlıkta ışıklar içinde önüme serilmiş şehre bakıyordum. Bu akşam bütün ışıklarını benim için yakmıştı İstanbul. Bütün vapurlar benim için yüzüyordu denizde. Bütün minareler benim için gökyüzüne doğru uzanmıştı. Eyüp Sultan'daki yamaçtan aşağıya akarcasına inen eski, sararmış mezar taşları sanki bir ağızdan benim için anlatıyorlardı hikayelerini. Bu ses, bu belli belirsiz uğultu kulaklarımı doldurmuştu. Binlerce ölünün anlattığı eski hayat hikayeleri bana oturduğum yere ulaşmıştı. Bir yandan da onları dinliyordum. Duyulmak ve anlatmak istiyorlardı. Bu devrilmiş, bitmiş dünyayı, eski hayatlarını, belli belirsiz bir sesle isimlerini haykırıyorlardı. Servilerin hışırtılarıyla bu sesler kulağıma geliyordu. Tanımadığım insanlardı ama İstanbul'un tarihiydi onlar. Bir zamanlar bu şehri yaşamış, sokaklarında dolaşmış, bir evin içinde, bir koltukta oturmuş, bir vapura binmişlerdi. İşte şimdi geceye doğru hikayelerini rüzgarla yolluyorlardı bana. Hepsini duyuyordum, hepsini hissediyordum. Dünya yüzünden çekilmenin, artık var olmamanın, kimsesiz kalmanın ufacık çığlıklarıydı bunlar. Belki de işitilmek, otların ve yaprakların sesiyle kendilerini duyurmak, bir zamanlar onlara ait olan bu dünyaya seslerini yollamak istiyorlardı. Oturduğum yerde büyülenmiştim. Şu an şehir çok kalabalıktı. Anlatılanlar yüzlerce kitap sayfasını doldurabilir, gün yüzüne yeniden çıkabilirdi. Ama bir rüzgarın sesi gibiydi bu sesler. Ne kadar dikkatle dinlesem teker teker anlayamıyordum onları. Aşklar anlatıyorlardı, bitmemiş, yaşanmamış sevgiler, hastane odaları, çevreyi aydınlatan ölü ampuller, evler anlatılıyordu. Özlenen saksı çiçekleri, bacağı sürünen bir kedi, saten yorganlı bir yatak, her sabah çıkılan bir yokuş, gölgesi serinleten bir ağaç, bir yudum suyu içilen bir çeşme. Başımı hafifçe yana eğmiş dinliyordum İstanbul'un, Eyüp Sultan tepelerinden gelen bu hiç bilmediğim sesini. Büyülenmiş gibiydim. Geçmişle gelecek arasında küçük bir kablo gibiydim ben o akşam vakti. Önümdeki kahveyi, bir bardak suyu, her şeyi unutmuştum. Kulağıma gelen, bana hayatlarını, özlemlerini, bu dünyada özlediklerini anlatan bu sesleri dinliyordum. Acaba Ege'nin sesi var mıydı bunların arasında? Annemin ve babamın sesleri. Olabilirdi ama sesleri ayırmama imkan yoktu. Yoğun bir uğultu şekline dönüşmüşlerdi şimdi. Yıllarca susmuş, sessiz kalmış, bu dünyadan çekip gitmişlerdi. Gece tam bastırırken bir aralık bulmuş, değişik bir çatlaktan sızarak seslerini bana ulaştırmayı başarmışlardı. Sapsarı oldu renginiz, dedi kadın. Çok iyiyim, dedim. Bir radyo alıcısı gibiyim şu an. Düğmemi bulup dokunabilseniz ona, kim bilir neler anlatırdım size. Anlayışlı bir gülümsemeyle baktı bana. Sizi anlıyorum, dedi. Şehir, gece ışıkları, anılar duygulandırdı sizi. Bambaşka bir şey bu yaşadığım. Bir yerden bir düğmeye dokunsanız, kim bilir neler anlatabilirim size. Aşklar, umutlar, çok şeyler, dedim. Transistörlü bir radyo gibisiniz. Dikkatle baktım yüzüne. Evet, aynen öyle, dedim. Transistörlü bir radyo gibiyim. Gözlerimi kapatmıştım. Uğultular hafifleyip birden kesildiler. Açtım gözlerimi. Ne oldu, diye sordum şaşkınlıkla. Hepsi hikayelerini, anılarını anlatıyorlardı bana. bu dünya yüzündeki serüvenlerini. Aslında hepsi İstanbul'u anlatıyorlardı. Bir zamanlar içinde yaşadıkları bu şehri, İstanbul'un değişik parçalarını. Aşık olunca dışarıya bakılacak pencerelerini, yürünecek yollarını, aşk mektuplarını, eski iskeleleri, vapurların yandaki oturacak yerlerini, eski sinemalarda el ele tutuşmaları, karlı bir havada servilerin arasında yürümeyi, doktoru bekleyen bir hastayı, gece sabaha kadar bir yatak odasında yanan bir ışığı, penceredeki gün aşırı sulanan bir saksıyı anlatıyorlardı. İstanbul'u ve hayatı, dedi kadın. Evet, dedim. İstanbul'u ve hayatı anlatıyorlardı bana bir ağızdan. Otların ve eski taşların, aynı sefa çiçeklerinin ve tesbih böceklerinin sesiyle. Niçin sustular? Rüzgar dindi, dedi kadın. Az önce rüzgar dindi. Demek öyle, dedim. Sustular. Bir süre bekledim. Rüzgar dinmişti. Sesler bir kez daha sonsuza değin susmuşlardı. Kahvem soğumuştu. Garsonu çağırıp yenisini istedim. Demek transistörlü bir radyosunuz, dedi kadın. Evet, dedim. Bir alıcıyım sanki. Gelecek sefere o düğmeyi bulmaya çalışacağım, dedi. Mutlaka bulmaya çalışacağım. Akşam bitmişti, kadın usulca kalkıp gitti. Kahvemi yudumlarken gözüm Galata Köprüsü'nün üstünden akan hayat dediğimiz ışık zeline takılıp kalmıştı. Rüzgarla kulağıma gelen ölülerin sesleri, ruhların mırıltıları, kendi halinde eski dünyalarını anlatışları, bir frekans olarak bana ulaşabilmiş olmaları şaşırtmıştı beni. Heyecanlanmıştım. Bu dünyanın içinde başka bir dünyanın varlığını ve sürekliliğini rüzgarın yardımıyla haykırmışlardı bana sanki. Karma karışık eski dünyalar, üst üste binmiş duygular, güve kanadı gibi tozlaşıp parçalanmış anılar, bir taş plaka sıkışmış eski bir ses, tozlu bir albümün içinde gülümseyen sararmış bir fotoğraf, sırları dökülmüş bir ayna, geceyi bölen uzak bir ezan sesi, sabaha karşı bir kuşun ötüşü. Bütün bunlar bir şehri oluşturan parçalardı. Hepsini ruhumda, kemiklerimin içinde hissediyordum. Bitirmiştim kahvemi. Bir süre daha bekledim rüzgarı. Ama rüzgar esmedi bir daha. Eyüp tarafları da karanlığa gömülmüştü. Hesabı ödeyip kalktım yerimden. Yaşlı ejderha, Gloria. Sihirbaz Kalanak ve genç güzel karısı sarışın Gloria. Yaşlı ejderin sürekli izlediği illüzyonist filmleri arasında en çok ilgimi çeken Gloria ile Kalanak'ın numaralarıydı. Gloria'nın gençliği ve güzelliği, sonradan Kalanak'ı bırakıp kaçmış olması da tuhaf bir biçimde etkiliyordu beni. Gösterileri dikkatle izliyordum. Gloria'nın sahne elbiseleri pırıltılı, taşlı, birbirinden hoştu. Kalanak daima beyaz ya da krem rengi bir takım elbise giyiyordu. Yaptıkları numaralar sayılara, beyin okumaya, düşünceyi söylemeye dayalı şeylerdi. Kalabalık bir seyirci karşısında gerçekleştiriyorlardı gösterilerini. Küçükken Kızıl Toprak'ta bir arsaya sihirbaz Simsalabim gelirdi. Babamın yaşlı dadısı Fatma abla kaçırmazdı Simsalabim'i. Kardeşim Osman'la ben de giderdim geceleri bu gösterilere. Heyecan içinde olurduk. Yan apartmanların balkonlarından üzüm salkımı gibi insanlar sarkardı. Sihirbaz her tarafı kapkaranlık yapar, fosforlu yazılardan insanların kaderini okurdu. Kalanak ile Gloria da aslında bunun bir benzerini yapıyorlardı ama onlarınki çok gösterişli ve moderndi. Ne seyrediyorsun? Gloria ile Kalanak'ı. Çok iyi. Dışarıya çıkarsan bana dondurma al diyecektim. İnanamıyordum duyduğuma. Şimdi çıkıyorum, dedim. Dondurmayı hemen getiririm. 2 dakika içinde hazırlanmış, çıkmıştım dışarıya. Ne güzeldi Tunalı günün bu saatinde. Güneşin ışıklarının hafif eğik olduğu şu sırada ne kadar güzeldi cadde. Koşarak Flamingo Pastanesi'ne girmiştim. Bir kutu karışık dondurmayı seçmiş, parayı ödemek için kasada sırada bekliyordum. Gözüm bir kavanozun içindeki altın yaldızlı para çikolatalara da takılmıştı. Sıram geldi. 1 kilo dondurma, dedim. Gözlerimi kaldırıp baktım. Kasada Gloria oturuyordu. Sapsarı saçları, yeşil gözleri ve porselen teniyle Gloria. Şaşkınlıktan ne yapacağımı şaşırmıştım. Gloria diye mırıldandım. Sarışın patronun tarafına bir göz attı. Bana doğru eğilerek alçak bir sesle, sizinle konuşmam gerekiyor, dedi. Gloria sensin değil mi, diye fısıldadım. Evet, dedi. Biliyorlar mı? Kimsenin bir şey bildiği yok. Sıradan bir sarışınım ben, anlamıyor musun? Ama konuşmam gerek, dedi Gloria. Kalın akı terk ettim. Büsbütün şaşırmıştım. Patron bize doğru geliyordu. Gloria dondurmanın parasını alıp fişi bana verdi. Sessizce sonra görüşürüz dedi. Çıkmıştım Flamingo Pastanesi'nden, koşarak eve gittim. Kırmızı halılı merdivenleri çıkıp kapıyı çaldım. Yaşlı ejder açtı kapıyı. Dondurmayı aldı. Erimesin diye hemen getirdim. Ben biraz dolaşacağım. Nereye gidiyorsun? Tunalı'ya. Göz ucuyla içeriye, salona baktım. Gloria ile Kalınak'ın gösterisi devam ediyordu. Gloria muhteşem bir tuvalet giymişti. Ay ışığı gibi parlıyordu. Elinde bir telefon rehberi tutuyor. Rastgele numaralar okuyordu. Ok gibi inmiştim merdivenlerden aşağıya. Tunalı Hilmi'ye doğru yürüyordum. Gloria'yı bulmalıyım. Flamingo Pastanesi'nden dışarıya masalar atılmış. Herkes orada oturuyor. Çay içiyor, dondurma yiyor. Bir acı badem kurabiyesi alıyorum. Koşuyorum kasaya. Kasada başka birisi var. Buradaki hanım ne oldu? Sarışın mı? Evet, az önce buradaydı. O evine gitti. Yarın sabah gelir, diyor kız. Ödüyorum acı badem kurabiyesinin parasını. Çıkıyorum pastaneden. Gloria buralarda bir yerde olmalı. Pek uzağa gitmiş olamaz. Eski gülhane. Hastane koridorunda renkli gecem. Yattığı yerden hıçkırıklarını duydum Reşide Hanım'ın. Odamın kapısında olmalıydı. Vakit gece. 3 aydan bu yana 2 gündür yatağımdan kalkıp serumumu elimde taşıyarak koridorda boydan boya yürüyorum. Müthiş bir şey bu. Yatağıma döndüğümde çok yorgun oluyorum, ağrılarım başlıyor. Ama bu muhteşem yürüyüşe değer. Benim için öyle bir şey bu koridor yürüyüşü. Uçuk pembe yeni sabahlığımı giyiyorum. Reşide Hanım uzun saçlarımı bir kurdeleyle ensemde topluyor. İlkin oturuyorum yatağın kenarında. Ter içinde kalıyorum, her yanım titriyor. Bacaklarım incelmiş ve güçsüzleşmiş. Ama kendimi toparladıktan sonra yavaşça yere, terliklerimin üstüne iniyorum. Yanımda Reşide Hanım, tutunuyorum ona, birlikte koridora çıkıyoruz. Işıklı bir dünya, bana öyle geliyor, aydınlık. Bütün oda kapıları açık. Yataklarında yatan ya da odalarının önüne çömelmiş hastalar tanıyorlar beni. Hepsiyle selamlaşıyorum. Küçük adımlarla koridorun sonuna doğru yürüyoruz Reşide Hanım'la. Müthiş renkli geliyor bu eski askeri hastanenin koridoru bana. Orada tanıdığım hastaları hiç unutamam. Kemik veremi olan 2 erle arkadaş olmuştum. Bağırsak düğümlenmesi olaylarını sorardım bazen. Gelen 10 kişiden 9'u ölüyormuş. Koridorun sonunda nöbetçi doktor odası var. Orada oturup bir süre dinleniyorum. Yıllar sonra Broadway'de yürürken bir gece vakti farkında olmadan sessizce ağladığımı fark etmiştim. Çevredeki ışıklar, aydınlık bana o cılız ışıklı eski hastanenin koridorunu hatırlatmıştı. Fazla yorma gülüm kendini, derdi Reşide Hanım. Sakın zorlama kendini, istersen dönelim. Reşide Hanım, biraz daha yürüyelim. Nöbetçi doktor odasında biraz otururum. Dönünce bir novaljin yapılır bana. Ağrı duymam. Bu yürüyüş çok güzel. İçeriye girmek istemiyorum, dedim. Sanki İzmir'de kordonda yürüyordum. Öyle bir zevk alırdım bu yürüyüşten. Yataktan kalkınca her şey birden değişmişti. Hastanenin coğrafyasını, odamın konumunu, komşularımı öğrenmiştim. Hadi otur, biraz dinlen gülüm, derdi Reşide Hanım. Kahverengi, plastik bir koltuğa yavaşça otururdum. Gece nöbetçisi doktorların acil ameliyatlara hazırlanışını izlerdim. Kimi gece sakin olurdu koridor. Bazı hasta refakatçileri Reşide Hanım'la benim arkamdan yürürlerdi. Bir gece piyasasıydı bu. Bayılıyordum. Halsiz bacaklarım, sancılı karnım ve düşük tansiyonumla bu yaşam maratonuna katılmak bana büyük bir güven ve güç veriyordu. Arkadan bazı fısıltılar duyardım. Kaç ameliyat oldu? 2. Bir tane daha olacak. Su içiyor mu? Artık içiyor. Geçmiş olsun, iyi maşallah. İşte o gece koridor yürüyüşüme hazırlanıyordum. Zamanı gelmişti. Az sonra Reşide Hanım sürgümü koyacak, ardından da yüksek karyoladan aşağıya kayıp hayata karışacaktım. Reşide Hanım girdi odaya. 2 gözü 2 çeşme ağlıyordu. Ne oldu Reşide Hanım? Altınım, altınımı çaldılar. Onun o eğri boynunu, ufacık gövdesini, üzüm karısı gözlerini hiç unutamam. Perişandı. Altınımı çalmışlar. Ne zaman çalmışlar? Bilmiyorum. Bak, altınım yok, boynumda yok. Yakasını açmış, güvercin göğsü gibi hafif kambur göğsünü gösteriyordu bana. Gerçekten de her zaman boynunda asılı olan altını yoktu. Düşmüş olmasın Reşide Hanım, boynundan kim çalabilir ki altınını? Bilmiyorum dedi hıçkırıyordu. Yıkanırken banyonun yanına koymuştum. Hangi banyonun? Hemşire banyosunun. Ne zaman yıkandın orada? Az önce dedi Reşide Hanım. Gece yarısı niye yıkandın ki Reşide Hanım? Hiç sesini çıkarmıyordu. Altını yalağın yanından birisi alıp gitmişti. Niye yıkandın ki gece? Gözlerime baktı. Sonra anlatırım. O zamanlar Reşide Hanım'ın geceleri Sarı İsmail ile sedyeleri dayandığı kapı aralığında seviştiği hiç aklıma gelmemişti. Ama birkaç dakika sonra bana anlattı. Gizli kapaklı bir şekilde anlattı bana ama ben anlamıştım. Bir rüya yaşamıştı. Sarhoş gibiydi. Adamın bedenini, kokusunu, saçının öne düşüşünü, her şeyi bütün ayrıntılarıyla hatırlıyordu. O gece onun gecesi olmuştu. Boyu çok uzun diye fısıldadı. Erkek kokuyor, duvara dayandık. Ölümle yaşam arasında gece yarısı yaşanan bu cinselliği ilgiyle dinlemiştim. Yere düşmüştür altın. Doğru dedi, bakmalıyım oraya. Hadi bak da gel, sonra koridorda yürüyelim. Reşide Hanım aceleyle çıktı odadan, sürgümü koymayı telaştan unutmuştu. Onu damarcı ile sevişirken gözümün önüne getirmeye çalışıyordum. Adamın dikkatini çekmeyi başarmış, muradına ermişti. Yanı başımdaki teybin tuşuna dokundum. Selda'nın yanık sesinden gesi bağları odayı dalga dalga doldurdu. Hastanede hayat müthişti. Az sonra koridora çıkacaktım. Reşide Hanım aşık olduğu erkekle sevişmişti. Gesi bağları yanı başımda çalıyordu. Galiba birisi ölmüştü yan tarafta. Bir koşuşturma oldu. Bir bağırış duydum. Reşide Hanım girmişti içeriye. Bulamadım altını, gitmiş dedi. Boş ver dedim. Gözleri pırıl pırıl olmuştu birden. Yüzüne renk gelmişti. Boş ver altını. Doğru. Yanda ne oldu? Paşa fenalaşmış başındalar. Memduh Paşa mı? Evet. Yürüyelim mi? Haydi dedi Reşide Hanım. Elini sırtıma koydu. Yatağımda doğruldum. Sarkıt bacaklarını aşağıya. Bacaklarımı yatağımın kenarından sarkıttım. Ter basmıştı. Şimdi geçecek. Geçecek. Yavaşça iniyorum. Kay aşağıya gülüm. Kolumdaki iğneyi oynatmamaya çalışıyordum. Reşide Hanım serum şişesini askıdan almıştı. Beraberce koridora çıktık. Gözümün önünde tavandan asılı ışıklar, açık kapılar. Nasıl mutluyum, yürüyorum. Yanımda Reşide Hanım bir rüyanın içinde. Müren ablanın sedirinde. Muska değil onlar. O telefon defteri ne oldu diye sordu Müren abla. Hani kadının doktorlarının, elektrikçilerin, muslukçuların telefon numaralarının yazılı olduğu defter. Aynı yerde duruyor. Onu meydana çıkartma. Çıkartırsan adam onu da yakar. Gerçekten dedim. Nasıl yaktı bütün o fotoğrafları? Tuhaf bir şeydi o. Bir nefret, bir intikamdı sanki. 17-18 yıl evli kalmışlar dedi Müren abla. Kadın titiz, adam cimri. Ama o zamanlar ejder genç. Kim bilir neler yapmıştır kadına. Ezmiştir onu. Öyle mi dersin? Tabii. Kadının tek kozu kızı. Seni ezemiyor onun için bütün hıncı sana. Niçin ezmek ister ki beni? Kontrol etmek ister. Kontrol elinde olsun istiyor. Sen onun alıştığı tip değilsin. Değil miyim? Değilsin tabii dedi Müren abla. Kavga etmiyorsun. Bir şey istemiyorsun ondan. Kıskanmıyorsun. Sana nasıl davranacağına karar veremiyor. Kıskanıyor seni. Sahi mi? Çocuk gibi konuşma dedi Müren abla. Tabii kıskanıyor seni. Aranızdaki büyük yaş farkı, arada telefon ediyorlardır ona, bir şeyler söylüyorlardır. Şaşırmıştım. Sen bunları nereden biliyorsun Müren abla dedim. Nereden biliyorsun bütün bunları? Bunlar çok olağan şeyler dedi o. Karısı birine telefon ettirir, tanır çünkü adamı. Onlar senin bu evde hüküm sürmene tahammül edebilirler mi hiç? Adam koca daireyi üstüne yapıverir diye ötleri patlar. Evlenince şok geçirdiler. Bütün o evde bulduğum büyüler, saksı diplerindeki muskalar hep onun için yapılıyor. O eriyen sabun, heladaki. Ne için yapılıyor? Seni o evden kaçırmak için dedi Müren abla. Zaten eve girince bir sıkıntı kaplıyor içimi. Yapıyorlar, okutuyorlar. Kahveleri yapıyorum diye seslendi. Mutfağa gitmişti. Evin pek çok köşesinde tesadüfen bulduğum değişik büyüleri, muskaları, içine donmuş yağ doldurulmuş ceviz kabuklarını, heladaki yağlı sabunu hep hatırladım. Hepsi ne tuhaf şeylerdi. Ama beni tedirgin etmeyi başarmışlardı. Sabah uyanır uyanmaz dev yeşil yapraklı çiçeği sulamak istemiştim bir gün. Uyur gezer gibi salona gitmiş, çiçeğin dibine bir şişe suyu yavaş yavaş boşaltmıştım. Çiçek suyu emerken toprağın üstüne 3 muska çıkmıştı. Şaşırmıştım onları görünce. Besbelli birisi gömmüştü onları oraya. Ejder'e gösterdim onları. İlkin hiç sesini çıkarmadı. Sonra kahve içerken, "Uğraşma böyle şeylerle," dedi. "Muska değil onlar." "Muska," diye bağırdım. Açtım onları, işleri yazılı, kağıt çıktı naylonun içinden. "Gösterme bana," dedi. O zaman çok yalnız olduğumu anlamıştım. Şimdi düşünüyorum da, belki karısının huyunu biliyordu. Kızı eve girebildiği için koyuyordu o muskaları bir yerlere. Eski karısını tanıyordu. Çok sonra Ejder'in her şeyi bildiğini, farkında olduğunu anladım. Ben büyülere inanmıyorum Müren abla, ama asabını bozuyorlar. Ne tuhaf bir evdi orası, ne garip bir evlilikti o yaşadığım. Ne inanılmaz şeyler olup bitiyordu o evin içinde. O yılları nasıl atlatabildim, hala düşünürüm. Neden ilk hafta kaçıp kurtulmadım o korkunç evden, beni ezen o baskıdan, esaretten, bilmiyorum. Hep bir şeyler öğrenmek istiyordum, bir şeyleri çözmek. Oysa basit bir kalıbın içindeydi her şey. Tuhaftı yaşam. Müren abla olmasaydı dayanamazdım yaşadıklarıma. Ona gidince rahatlıyor, sedirin üstüne oturup ona yaşadıklarımı anlatıyordum. Üzülürdü beni dinlerken.